A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız programımızda bu hafta yine çok değerli ve özel bir konumuz bizlerle birlikte. Ülkemizin önemli akademisyenlerinden biri olan Doçent Doktor Mehmet Çelik hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, sağ olasınız.
Lütfettiniz evet. Hocam, sağ olun, eksik olmayın.
Estağfurullah, teveccühünüz için de teşekkür ederim.
Hocam biz sizi sosyoloji alanında, şiir, felsefe alanında önemli çalışmalarınızla tanıyoruz. Ama yine de izleyenlerimize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Şimdi aslında ben sosyolog evet. ve felsefeci değilim. Ben edebiyat hocasıyım. Evet. Fakat bu söylediğiniz konularla da ilgilendiğim evet. için böyle biliniyorum. Ben yeni Türk edebiyatçısıyım evet. normalde. Ben her zaman şunu düşünmüşümdür, yani insanlar kendi branşlarının dışındaki branşlarla da, konularla da, sosyal hayattaki konularla da, bilimsel ya da duygusal konularla da ilgilenmeliler. Çünkü hani Mevlana'nın bir sözü var, der ki kanatlarını adil davranmayan kuş uçamaz. Belki bu bilgi etiği açısından da belki böyle olması gerekiyor ya da ne diyelim. Bilimsel ahlak bahsinde de böyle evet. olması gerekiyor. Böyle olmayınca, çünkü ihtisaslaşma güzel bir şeydir. Dünyanın da kabul ettiği bir şeydir. Fakat bir tarafı eksik oluyor ihtisaslaşmanın. İhtisaslaşma dikey anlamda bir derinliği getiriyor beraberinde. Yatay bağlamda da inanılmaz bir sığlığı beraberinde getiriyor. Yani birçok akademisyen tanıyorum böyle. Kendi konusunu çok iyi bilir. Ama Zeytinburnu'ndan Eminönü'ne kadar evet. gittiği yerlerdeki hiçbir caminin ya da bir kilisenin ya da oradaki tarihi bir eserin ismini bilmez. Evet. Bu anlamda ben biraz da şarklı olmamdan gereği kaynaklanan bir şey. Çünkü bizim şark medreselerinde her şey beraber okutulur. Evet. İşte beyan okutulur, bedi okutulur, tefsir de okutulur, efendim mantık da okutulur, akaid de okutulur. Tarih de okutulur. Aslında bu da şeydir. Beraberinde yani bir ne derler? Umumi bir malumat da edinmenizi sağlar. Genel bir evet. genel bir kültürünüz oluşur. Ben malumunuz Siirt kökenli bir ailenin çocuğu olarak Van'da doğdum. Evet. Annem Bitlislidir. Babam Siirtli'dir ama ben Vanlıyım. Öyle diyorum. Çünkü yani insan nerede evet. çocukluk hatırası varsa insan oralıdır.
Tabii ki.
Bu işte bir taraftan okul, bir taraftan da babamın klasik medrese derslerinden yetişerek geldim. Liseden sonra İstanbul'a geldim. Tahsil hayatımın tamamı İstanbul Üniversitesi'nde geçti. Yani liseden sonraki tahsil hayatım. İşte doktoramı falan da yaptıktan sonra bir müddet Van'da çalıştım. Sonra epey bir müddet Van'da çalıştım. Sonra İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'ne geldim. Hala orada devam ediyorum. Şiirle, edebiyatla ve özellikle felsefe ve tasavvufla evet. çok ilgili olduğumu söylerler. Bu da şeyden, hani Hazreti Ali diyor ki ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı. Biz de bu çoğaltanlardan biri olduk galiba. Uğraşıp duruyoruz.
Maşallah. O fıtraten belli ki oraya eğilimliymişsiniz. Mesela siz herhalde, bilmiyorum, aileden mi bu bilime yönelik istek, okumaya yönelik? Hüseyin Bey de öyle mesela. O da doçentti değil mi? Evet. Ama o politikaya geçti. Mesela o demek ki o fıtratı oraya eğilimliymiş sizin de. Sosyoloji, felsefeye,
edebiyat. Tabii yani insan fıtrat biliyorsunuz yarılmak demek. Yani bir şey yarıldığında içinden çıkan şey insanın fıtratını belirler. Yani Hüseyin Bey'in fıtratında bu var. Ona evet. uygunluk göstermiş. Saygıdeğer bir şey. Benim fıtratımda da politik olmamak var.
Evet, o da evet.
O da benim yaratılışım. Çünkü fıtratın bir malzemesi yoktur malumunuz. Yani mesela halk etmenin bir malzemesi vardır. Mesela Kur'an'da ne diyor? Biz Adem'i topraktan yarattık. Orada dan eki var, bir şey var. Nedir? Min, turab. Yani topraktan. Fakat fıtratın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü evet. fetara semavati vel ard. Yeryüzünü ve gökyüzünü fetrettiğine yardı. Yardı. Şimdi bundan şey de çıkarabilirsiniz. Büyük patlama da çıkarabilirsiniz. Büyük patlamada evren yarılınca içinden ne çıktığı da çıkarabilirsiniz. Ya da biz yarıldığımızda içimizden ne çıkar? Yani fıtratımızın gereği olarak tohum yarıldığında içinden ne çıkar? Mesela Hüseyin Çelik'in fıtratında bir politika ağacı varmış o tohumda.
Evet.
O tohum patlayınca içinden şey çıkmış. Politika çıkmış. Başarılı bir politikacı çıkmış. Yani bunda mütevazilik olsun diye söylemiyorum. Onunla gurur duyuyorum. Yani onun yaptığı politikalardan. Eyvallah. Sonra şeydeyse benim fıtratımda da demek ki şiir çıkmış. Yani burada hani ama tabii ki fıtrata da iftira etmemek lazım. Şimdi fıtrat sizi doğurur, çıkarır. Yarıldığınızda içinizden bir şey çıkar ama bunu tezyin etmek, yani süslemek, bunu geliştirmek, yani vehbi olanı kesbi evet. olanla beslemek insanın kendi elindedir. Çünkü insan bizim inancımızda bir zavallı ya da bir figüran veya iradesi olmayan bir canlı değil. Bizim inancımız cüz'i iradeyi çok önemseyen bir inançtır. Bundan dolayı da insan iradi olarak kendi yolunu da seçmekte büyük bir oranda hürdür. Yani hürdür derken başıboşluk anlamındaki hürriyetten bahsetmiyoruz tabii. İlahi sevkiyatın ya da efendim mesela ilahi yönlendirmelerin sonucunda insan kendini dönüştürebilir ama değiştiremez.
Evet, ayet-i kerimede Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Dileyemezsiniz, evet. Evet, öyle.
Babanızın da ama size önemli, sizleri daha doğrusu kardeşinizi yönlendirmesi ya da şu anki çalışmalarınız olan
muhakkak öyledir de fakat benim babam benim şöyle bir şansım vardır, biraderlerimden farklı bir şansım vardır. Ben hiç yatılı okula gitmedim. Hüseyin Bey ilkokul dahil bütün tahsil hayatını
yatılı
olarak geçirdi. Fakat benim öyle bir şeyim olmadı, öyle bir tecrübem olmadı. Ben babamın hep dizi dibindeydim. O da beni herhalde zeki zannediyormuş ki bir bildiği şeyleri bana öğretmeye kalktı. Böyle bir şey çıkarmaya çalıştı. Tabii ki şey diyor, İbn-i Arabi diyor ki, oğul babanın sırrıdır. Belki o bana sırlarını ya da bildiklerini öğretmeye çalışmıştır. Fakat babalar ve anneler çocuklarına bildiklerini değil, inançlarını ve sevgilerinden öte hiçbir şey veremezler.
Çok doğru, evet.
Çünkü sizin hani Cibran'ın bir şeyi var, bir meşhur anlatımı var Halil Cibran'ın. Diyor ki siz diyor çocuklarınızın uyuduğu zamanı bir gözlemleyin diyor. Ne kadar size yakınlar ve sizden ne kadar uzaktalar. Size aittirler ama sizin malınız değildirler. Çünkü çocuklar sizin çocuklarınız değil, hayatın kendisine olan hasretinin çocuklarıdır. Allah'ın hay sıfatının bir yansımasıdır çocuklar. Ve bundan dolayı da biz babalarımızın inançlarını devralabiliriz. Ama babalarımızın sevgisini de alabiliriz. Ama babalarımızın birebir malumatlarını edinemeyiz. Bir Said Nursi'nin dediği çok güzel bir söz var. Diyor ki, mazi düşmanlığı bir hastalık olduğu gibi, mazi perestlik de bir hastalıktır. Bir marazdır. Yani elbette ki ecdadımızın yapmış olduğu güzelliklerle övünebiliriz. Ama her şeyiyle kabullenmek yanlış olur.
Elbette.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri'nin ruhu zaten sizin yöresel olarak bittiğiniz zaman deyince yani o şahane, yani ondaki o iman, felsefe, o sanat, yani neşmine mal bulmuş sizlerde de gözüküyor. Gerçi evet, şimdi tamam. Politik olarak bozuldu biraz, oralara girmeyeceğim ama yani hakikaten orada o ruh var, o doğuda.
Şimdi tabii Said Nursi de şöyle anlatıyor onu, diyor ki yani bu bütün felsefelerin başına gelen bir felakettir. Bilim felsefesinde temel bir nokta vardır Altuğ Bey. Der ki, hiçbir felsefe kendi adına kıyılmış cinayetten sorumlu değildir. Hiçbir teori de böyle değildir. Yani kendisi adına kıyılmış cinayet. Mesela Einstein atomu parçalarken atom bombası yapılsın diye parçalamamıştır. Ben böyle bir kafasının arkasında böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama onu atom bombasına çevirip Nagasaki, Hiroşima'yı yok etmek, İşte emperyalistlerin kendi içerisindeki hesaplaşmalarının bir sonucu. Said Nursi'nin anlattığı bir şey var. Diyor ki her fikrin 3 aşaması vardır. Birisi diyor müellif, yani yazar ya da o fikrin sahibi. mütefekkir, ömrünün kısalığından, dünya meşgalesinin çokluğundan dolayı eserini bitiremez. İtmam edemez diyor o eski tabirle. Sonrakiler diyor, onu itmam etmek adına, tamamlayabilmek adına kendilerinden birçok ilavelerde bulunurlar. Sonrakiler, ki bugün yaşanan odur, üçüncü nesil diyelim ona, ya da kutsal yorumlayıcı nesil diyelim, onlar da onu korumak adına başkasını yıkmaya kalkarlar. Diyor ki, onu muhafaza etmek adına başkasını hedmine çalışır. Hedm etmek, yıkmak, yerle bir etmek anlamında bir Arapça kelime. Yani bu üç aşamalarda eğer akidevi olarak, felsefik olarak bir şeyden uzaklaşıyorsanız, o uzaklaşmanın sizinle size getirmiş olduğu başka bir şey var. Öz kaynağa yabancılaşma gibi bir probleminiz oluşuyor. Bu problem oluşunca da yorum yapmaya başlıyorsunuz. Hani yorum yapa yapa nereye gidiyorsunuz? Ben yapmıştım arkadaşlarıma, demiştim ki birçok yorum aslı yorduğu için yorumdur. Aslını yormadan, evet, yorum yapamıyorsanız sizin yorumunuz şeyin önüne geçiyor. Aslın önüne geçiyor. Şey gibi Büyük Yunus Emre diyor ki, mesela bu şerhçiliği fazla abartanlar için diyor ki, dört kitabı şerh eden hakikatte asidir. Zira tefsir okuyup manasını bilmediler diyor. Çünkü bunu bu fazla yormanın bir anlamı yok. Ha. O anlamda tabii başka bir şey oluşuyor zaman içerisinde. İnsanlar kendi bildikleri doğruları başkalarının doğrularını işgal ederek yaymaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Siz eğer benim benim inanmamı istiyorsanız beni fethedin. İşgal etmeyin.
Evet.
İşgal ettiğiniz zaman münafık oluşturursunuz. Sureten gözükürüm.
Ve bilgiye ve belgeye dayalı olması tabii ki çok önemli.
Tabiatıyla. Yani tabiatıyla. Yani belgesiz bilgisi olmaz.
Tabii. Ama günümüzde çok görüyoruz artık. Yani bahsettiğiniz gibi o tarz yorumlar çok da bilgi ve belgeye dayalı olmayabiliyor.
Tabii günümüz insanının şeyi, şöyle bir problemi var. Bu bir Fransız filozof ismi şu anda aklıma gelmiyor. O diyor ki, o modernite insanın kendi orijinalliğinden utanmasıdır diyor. Şimdi zenciler artık siyah olmaktan utanıyorlar. Kürtler çok çocuklu olmaktan utanmaya başladılar. Benim 10 kardeşim var, keşke 10 tane olsaydı diyorum yani. Efendime söyleyeyim, hanımlar hanım gibi olmaktan utanıyorlar. Erkekler mesela modern dünyada hanımlar erkeklerin yaptığı her işi yapabiliyor. Ama hanımların yaptığı işleri unuttular.
Çok doğru.
Yani evet. Bu yani çünkü Wittgenstein'i yolda gelince arkadaşlarımdan birini anlattım. Wittgenstein diyor ki, dünya olduğu gibi olan şeylerin toplamıdır. Olduğu gibi olan her şeyin toplamıdır. Şimdi olduğu gibi olması gerekenler bozulunca insanlar, hani peygamberler birer restorasyon ustasıdır. İnsanın saffiyetine, bozulmamış haline, orijinal haline döndürmek için uğraşırlar. Restorasyonda biliyorsunuz dışarıdan parça almak yoktur. Bir reform gibi değildir. Kendi parçalarından ya da tırnak içinde kendi külünden yeniden yaratılmak gibi bir şeydir restorasyon. Ama bunun için şey yapılmıyor günümüzde. İnsanlar ve otoriteler, statikolar, devletler gri renkleri sevip gri zekalı oldukları için, geri zekalı demiyorum, gri zekalı diyorum, yanlış anlaşılmasın, gri zekalık siyaha ve beyaza tahammül etmeyip ikisini karıştırıp en kirli rengi, evet, elde etmeye çalışma çabasıdır ki bu çaba içerisinde insanlar sürekli kendilerini tanımlaya tanımlaya kendilerine yabancılaşırlar. Mesela ne derler? Ben milliyetçiyim ama faşist değilim. Efendim söyleyeyim, ben solcuyum ama komünist değilim. Ben dindarım ama yobaz değilim. Kime ne? Nasreddin Hoca demiş ki, dünyada rahat etmenin üç yolu vardır. Biri bana ne, biri sana ne, biri kime ne. Bu hiçbir şeyle ilgilenme, kimin ne yaptığıyla ilgilenme anlamında değil.
Değil tabii ki, evet.
Yargılamam anlamında. Evet. Çünkü Hazreti İsa diyor ki, yargılama yargılanırsın.
Peygamberler geldiklerinde toplumda bayağı bir değişiklik yapıyorlar hakikaten. Yani mesela bir ayeti kerimede şeytandan Allah'a sınırım, o sizin zor teklif zincirlerinizi kırar diyor. Yani insanlarda genelde böyle bir muhafazakarlığa, bir şeye eğilim vardır. Olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Yani böyle örümcek ağı gibi sararlar etraflarını kendi türettikleri kurallarla. Yani mesela Allah'ın bizden istedikleri var ve bir özgürlük var. Ama işte örfler, anneneler, toplumsal normlarla böyle öyle artık böyle tabular da oluşmaya başlayınca peygamber bunların hepsini kırıp sadece Kur'an özgürlük.
Peygamberler bize ne yapmamız gerektiğini öğretirler. Sonra kurumsallaşan din, yanlış kurumsallaşan din bize ne yapmamamız gerektiğini öğretir. Ve özgürlük alanımızla efendime söyleyeyim özgürlüksüz alanımız yer değiştirir.
İşte İslam dünyasının evet. Şu anki durumu.
Mayın tarlası evet. Olan bir şey oluşur. Oraya giremezsin, bunu konuşamazsın, onu evet. Tartışamazsın. Çünkü tartışıldığında elden gider diye korktuğunuz bir dininiz varsa o dinin size bir faydası yoktur.
Çok evet.
Tabii. Yani bunu elbette ki tartışacaksın, elbette ki konuşacaksın. Öbür türlü nasıl söyleyeceğiz? Çünkü konuşmak ya da tartışmak ya da işte görüşmek bunlar işteş fiillerdir. Müşareket fiilleridir, birlikte yapılabilen şeylerdir. Öbür türlü herkes kendi cübbesinin altında gizli bir din barındırmaya başlar. Yani bu cübbemin altında gizli din taşıyorum diye şiirler yazmış adamlar var ve bunlar da şeydi. Bundan duydukları elemden dolayı söylüyorlar. Çünkü konuşamıyorsun. Yani çünkü niye konuşamıyorsun? Konuştuğun zaman bin türlü lakapla anılıyorsun. Çünkü dinin bir ekonomisi var, ekonominin de bir dini var. İkisinin arasındaki geçişi kurgulayamadığı için birçok din ve birçok din dünyası şey içerisinde kalıyoruz biz. Bunun efendime söyleyeyim hakikatin yani şöyle bir şeyler oluşuyor. Bir nur var ortada. Fakat insanlar bu nurun nükleer bir tehlike olmadığını bilmedikleri için ya da bilmek istemedikleri için ya da kendilerine bildirilmek istemediği için etrafına kurşun duvarlar örülür. Ve o kurşun duvarlardan ışıkların ya da o nurun sadece sızıntıları ortaya çıkar. O sızıntılar üzerinden insanlar birbirini kırmaya başlarlar. Bu bir şeydir, bir düşüncenin Çin Seddi diyorum buna. O düşüncenin Çin Seddini aşmanın yolu da şunu bilmektir. Yani benim kendi şeyimde, yani Bilge'nin dediği gibi insanlar hür oldular fakat hala Abdullah'tırlar. Şimdi o hürle Abdullah olmanın sınırlarını birbirinden ayıramadığınız zaman herkes özgür, ben her istediğimi yaparım diyemezsiniz. Çünkü birkaç şey anlayışı vardır. Özgürlük anlayışı vardır. Birisi Budizmin anlayışıdır. Budizm der ki insan doğanın malıdır. Bu insanı çok fazla meta haline getirir. Mal haline getirir yani daha doğrusu. İkincisi Batı'nın şeyi var. Doğa insanın malıdır. İstediğin şeyi yaparsın ona. Bu da beraberinde tahribatı getirir. Yani Allah'ın masnuatını bozma şeklinde dönüşür. Üçüncüsü de İslam'ın özgürlük anlayışıdır ki diyor ki kendine ve başkasına zarar veremezsin.
Evet.
Kendine zarar verdi. Ben efendime söyleyeyim hepinizin ortasında kendimi jiletlediğim zaman bu benim bedenim siz karışamazsınız diyemem.
Kur'an'da ayette var. Dinde zorlama yoktur. İnsanların zaten özgür Allah bırakmış özgür. O kendi
ama sonrasında rüşt oluştuktan sonra diyor değil mi? Rüşt. Kur'an insanın rüştüne ulaştıktan sonra zorlamaz. Zorlamaz da derken la ikraha fiddin. Dinde ikrah yoktur. Bu aslında aynı zamanda bıktırma anlamına da gelir. Zorlama anlamına da gelir. Gösterdikten sonra, aklına hitap ettikten sonra zorlama yoktur ama birinin kafasına gidip silahı dayayaraksa işte sen şey diyeceksin. Bu var Batı'da örnekleri var mesela. Geliyor sen diyor ki bak sonra bana denmedi deme. Bak diyor şu, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Eyvallah da yani nedir Muhammed, nereden geldi? Senin anlattığın dinin şeyi, felsefesi ne? Ne sunuyor? Yani vaat ettiği şey ne? Bunları bilmeden, anlatmadan olmuyor bunlar.
Peki biz birliği, beraberliği nasıl sağlayacağız hocam? Bak, madem bu kadar cübbe altında gizli dinler var dediniz ya, farklı meşrepler, evet. Farklı mezhepler, onların birbiriyle çatışması bile hatta şu dönemde artık
şunu anlayacağız.
Akıl almaz boyutlara geldi.
Kur'an'da mükellef olmanın birkaç şeyi vardır değil mi? Yani birkaç şartı vardır. Bir tanesi akıl balik olmaktır, bir tanesi hür olmaktır. Sen benim hür olmama müsaade etmiyorsan dindar olmaya zorladığın zaman beni, ben senin kölen olurum, Allah'ın kölesi olmam. Benim önce özgürleşmemi sağla.
Evet.
Değil mi?
Ama dindar olmayı, evet, demiş, tabii ki.
Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.
Yaşayamam, tabii, evet. Ki. Ama bir zaman şey dedi, şimdi de yaşayan bir cumhurbaşkanı, eski bir cumhurbaşkanı, ekmek mi, hürriyet mi? Ben ikisini de istiyorum ama. İkisini de istiyorum. Çünkü bu beni iki ölümle sıtma arasında bırakma, hayat diye bir şey var. Ben ölümü de istemiyorum, sıtmayı da. Günü gelince zaten öleceğim. O Allah'ın takdiri. Ama hani bir Neşet Ertaş şarkısı var ya, türküsü şey diyor. Ne olur ölmeden öldürme beni.
Evet.
Böyle olmak zorunda. Yoksa birliğe nasıl varacağız? Birliğe varabilmemizin şeyi şu. Hürriyet, özgürlük. Yani birisi sizden farklı bir şey söylüyor diye onu hemen işte değişik kalıplara sokup işte kafir, münafık, yok reformist, yok efendime söyleyeyim ciddiyetsiz, buna benzer lakaplarla takallup ederseniz, lakaplandırırsanız, efendime söyleyeyim hakikatin sizin anlayıp anlamadığınıza göre değişmediğini bilmediğiniz zaman faşist oluyorsunuz. Yani şeyin mesela faşizm neydi? Yahudilerin Yahudi olarak kalmasına müsaade etmediği için katliam yaptı, değil mi? Nazili yaptılar ve yapmadılar. Ama en azından böyle, evet, bir şey oldu. İki yaptıkları belli. Buradaki şey ne? Sen beni bu şekilde dönüştürmeye kalkışamazsın kardeşim. Benim bir beynim var. Hani bir şey, bir açık veysel deyişi var. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin, ben uçmuyum. Yani insan, Muhyiddin Arabi diyor ki, insan diyor, kainatın cilasıdır. Yüzündeki saykaldır. Hakkın sırları insandadır. Yani efendime söyleyeyim, bak bunun çok basit bir şeyi var. Çok basit bir formülü var. Çok basit. Siz de ben muhakkak okumuşsunuzdur da, Hazreti Ali'nin Nehcül Belaga diye bir kitabı vardır. Orada Hazreti Ali'nin Malike Eşder'e göndermiş olduğu, halk arasında Malike Ejder diye anılır. Eşder bu. Malike Eşder'e göndermiş olduğu ya da vermiş olduğu mektupta şey diyor. Diyor ki ey Malike Eşder, sen şimdi Mısır'a vali oldun. Oraya gittiğin zaman insanlara adaletle ve ihsanla davran. Çünkü oradakilerin tamamı insandır ve senin hilkaten kardeşindir. Bir kısmı da Müslümandır, senin dindaşındır. Çünkü insanın hilkaten kardeş olması din kardeşliğinden önce başlamış olan bir şeydir. Yani tabidir ki bu şeyler, bakın bu bazı etnologlar insanı soğana benzetirler. İnsan soğana benzer. Nasıl soğana benzer? Soğanın, kişinin kendisi affedin, soğanın cücüğü gibidir. Ortadadır, tek başınadır. Fakat üzerine bir kat gelir, onu sarmalar, korur. O ailesidir. Sonra bir kat gelir sülalesidir. Sonra bir kat gelir mahallesidir. Bir kat gelir semtidir. Bir kat gelir efendim şehridir. Ya da bir kat gelir aşiretidir, kabilesidir. Efendime söyleyeyim kavmidir, milletidir, ümmeti de sonra insanlığın hepsidir. Bu kimliklerin hiçbirisi diğeriyle çatışmaz. Diğerinin de alternatifi değildir. Yani mesela benim erkek olmam, efendime söyleyeyim, kadın düşmanlığı şeklinde tezahür ederse bu faşistliktir.
Evet.
Efendime söyleyeyim, benim Kürt olmam, Müslüman olmama engel değil.
Tabii ki.
Türklüğe de bir alternatif değil, o ayrı bir şeydir. Türklük de Kürtlüğe alternatif değil. Ayrı,
evet,
şeyler onlar.
Farklı, evet.
Benim Müslüman ümmetini sevmem, diğer insanlardan, insanlara nefret şeklinde tezahür ediyorsa, bu da faşizmdir. Keza ben Van gecelerinde hep söylüyorum, diyorum benim Van'ı ve Vanlıları sevmem. Varsayalım Bitlisileri, Muşluları ya da Trabzonları dışlayıp, ötekileştirip ya da onları düşmanlık suretinde tezahür ediyorsa, anladım, bu da faşizmdir. Evet. İnsan çok rahatlıkla din adına da faşizm yapabilir. Buna dincilik de deniyor zaten.
Evet.
Dindarlık tabii bir süreçtir. Arının bal yapması bir dindarlıktır tırnak içerisinde. Ama arının üzerine vazife olmadığı halde bal yapması gerektiğinde gelip beni sokması da dinciliktir. Balını çalacağımı düşünüp böyle bir şey yaptığından dolayı.
Şimdi hocam, mesela Bediüzzaman Hazretleri'nde bir metot değişikliği yapmış mesela hayatında. Yani eski Said, yeni Said dönemi var ya, yani şuraya geleceğim. Yani şimdi içimde bulunduğumuz, mesela insanların böyle düşünebilmesi için bir kere kamil olması lazım. Kamil olması için nasıl kamil hale gelecek? Değil mi? Yani o faşistliğinden, nefretinden, ayrıştırmalarından nasıl kurtulacak? Yani bunun için bir böyle kamil, olgun bir ruha erişmesi lazım. Tamam, insan cahilken o ruha erişebilir. Hani nefsi emmare, nefsi mutmainneye. Bu bir eğitimle olabiliyor. Bunun eğitimini mesela Üstad Hazretleri o politik şeyi gördüğünde, manzarayı gördüğünde bırakmış onu. Bununla baş etme mümkün değil demiş. İman hakikatlerine vermiş kendini. Ancak bununla olabilir demiş. Yani Kur'an'ın mucizelerini anlatmak, iman hakikatlerini anlatmakla olacağını söyleyerek tamamen kendini ona yöneltmiş. Ve onunla bir şey sağlamış hakikaten de. Şu anda biz bu ufku konuşabiliyorsak, bu onun ruhundan gelen de şey var tabii. Kur'an'dan aldığı, başucunda sadece onu bulunduruyormuş zaten, sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bizim de şu anda onu mu yapmamız lazım? Yani Müslümanları o hale getirebilmek için, kamil hale getirebilmek için.
Şimdi kamil hale gelmeden önce bir kere prensiplerimizin olması lazım. Hadi Bediüzzaman'dan bahsettiniz mi? Bediüzzaman diyor ki, şimdi fikir hürriyeti açısından baktığımızda. Hazreti Ali ne demişti? Hazreti Ali demişti ki, insanlara adaletle, ihsanla davran. Çünkü hilkaten kardeşin. Sonra da dindaşın var demişti Mısır'da, değil mi? Said Nursi münazaratında diyor ki, Ermeniler umuru dünyeviyedeki kardeşlerimizdir. Dünya işlerindeki kardeşlerimizdir. Ama ben mescide giderim, o kiliseye gider.
Evet.
Sosyal barış böyle sağlanır. Ve sonra çok önemli bir şey söylüyor. O da şu. Diyor ki, umum ekserin reyinin haricinde kalan bir rey, reddedilmiş akılların istidadına bırakılır. Umum ekserin haricinde kalan bir rey, reddedilmez akılların istidadına bırakır. Yani genel görüşün dışındaki bir görüş reddedilmez. Akılların yeteneğine bırakılır. Çünkü ben bir şeyi anlamıyorum diye, o yanlıştır diye bir şey yok. Çünkü orada da bir megalomani var. Sen böyle düşünüyorsun. Yanlış düşün. Neden? Çünkü doğrusunu ben biliyorum.
Zaten çoğunluk doğru düşünür diye bir şey yok. Tam tersi, Kur'an ayetleriyle insanların çoğu iman etmezler diyor.
Onların çoğu. Ekser olur.
İman edenlerin de çoğu şirk koşmadan iman etmezler diyor. Demek ki çoğunluğun
övüldüğü bir ayet yoktur. Tekasür suresi de bundan bahseder. Yani çokluk kuruntusu sizi o kadar oyaladı ki mezar taşlarını saymaya kalktınız. Bizim ölülerimiz sizin ölülerinizden çoktur diye. Bu muhakkak öyledir de. Benim bahsettiğim prensip, iki tane prensip. Bir umuru dünyevi, birisi fikir hürriyeti. Bu fikir hürriyeti bahsinde umumun haricinde kalan reyin reddedilmeyip akılların istidadına bırakılması ileri batı demokrasilerinde bile henüz olgunlaşmadı. Çünkü şöyle diyor Türk bazıları, diyorlar ki, efendime söyleyeyim, biz herkes söylediğini, herkes düşündüğü söylemekte hürdür, ama burada ama varsa bu olmaz. Çünkü ama diye başlayan bir cümle önceki cümlenin zıddıdır. Amasız.
İleri batı medeniyetinin son çözüm, bombadan başka bir çözüm kullanmıyor ileri batı medeniyeti.
Yani
her şeyin son çözümünde bomba en son geldikleri.
Yani zaten onun sonradan batıda da muhalifler onun farkına vardılar. Yani batı medeniyetinin için mesela Fernand Bruder ona maddi medeniyet ve kapitalizm diye yazdığı kitapta, onun maddi medeniyetin manevi medeniyetten farklı olduğunu, için maddi medeniyet başka bir şey. Ama şey başka bir şey. Efendime söyleyeyim, moral değer diye tercüme edebileceğimiz değerlerde kimin medeni olduğuna dair henüz bir ölçümleme şekli yoktur. Bu ölçümleme şekilleri de olmadığı için biz maddi kalkınmışlığı medeniyet zannetmeye devam ediyoruz. Neden? Çünkü bir Müslüman namusu batı kamusuyla açıklanamaz. Çünkü buradaki namus da namus cinayetlerindeki namustan bahsetmiyor. Fikir namusu, entelektüel namus, bilgi namusu. Efendime söyleyeyim akidevi, inanç namusu.
Hocam ben size muhafazakarlık kavramını sormak istiyorum. Nedir muhafazakarlık?
Muhafazakarlık bir ihtiyar ideolojisidir. 80 yaşındayken bana bu bu röportajı benimle yaparsan o zaman muhafazakar olduğumu göreceksin. Tabii bu tabii işin latife kısmı da muhafazakarlık aslında bizde yanlış anlaşılmış bir şeydir. Şimdi batıdaki konservatizm dedikleri, konservatif dedikleri şey aslında ismi üzerinde konserve ile konservatif olma aynı şey. Ne tazesin ne bayat. Tamam yani. Muhafazakarlık bizde tercüme edilmiş bir kavram olduğu için tercümelerle de tercümeyle de anlaşılabilecek çok önemli bir hakikat olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim ayrı lügatımız olmalı demiştim ya, kamusumuz olması gerekiyor. Şimdi insanın mütedeyyin olması tabii bir şeydir. Olmaması da tabii bir şeydir. Ama muhafazakarlık sözünü söylemeye artık gücü yetmeyen, söyleyecek sözü kalmayan, yeni bir atağı kalmayan bir medeniyetin kendini koruma adına içine kapanmasıdır. Çünkü muhafazakarlık bir defans ideolojisidir. Eğer iyi bir takımınız varsa ve sürekli ofansif futbol oynuyorsanız defansınız elbet olur ama defansınıza 9 kişi kesip çekip bir kişiyle saldırıya geçemezsiniz. Ve dikkat edin muhafazakar partilerde bir müddet sonra alt tabakadaki insanlar, o hareketi oluşturan insanlar kutsadıkları liderlerini bizim yerimize zaten yapan biri var deyip kendilerini geri alırlar.
Kesinlikle.
Ve bu geri alış biçiminde de kurtarıcılar çıkar. Biz çok küçükken, gençken arkadaşlarla duvarlara şey yazardık. İmdat kurtarıyorlar. Değil mi? İmdat kurtarıyorlar. Kimse kimseyi kurtaramaz. Çünkü Necata Elmen'in ne olduğunu bize öğreten bir kitabımız var. Bizim kurtarıcımızın kim olduğunu zaten bilen bir halkımız var, bir inancımız var. Muhafazakarlık şöyle bir şeydir. Yani
aslında sizin anlattığınızda biraz rehavet, biraz uyku hali olmuş olmuyor mu?
Hem öyle hem de bizim temel sapmalarımızdan bir tanesi şu. Batı'da ne icat olsa diyor zaten Kur'an'da vardı. Vardı da sen niye bulmadın? Kur'an bir kimya kitabı, bir fizik kitabı falan değil. Kur'an sana onları yapabilecek zihni sağlayan bir kitaptır. Kur'an evreni anlama kılavuzudur. Kur'an insanın kendini anlama kılavuzudur. Kur'an Allah'ı anlama kılavuzudur. İnsanın nasıl olması gerektiğine dair kılavuzdur. Şimdi bu muhafazakarlıktan bir şey de şu. Umarım bu hiçbirinizin başına gelmez. Hiç kimse çağa göre bir din oluşturamaz. Bunu oluşturdum diyen de yalan söyler. Çünkü din çağla açıklanacak bir şey değildir. Çağ dinle açıklanacak bir şeydir. Dine göre bir çağ oluşturabilirsiniz ama çağa göre bir din oluşturduğunuzda kendi duvarınızı yıkmış olursunuz.
Tabii evet. Ha.
Ve çoğu insan bunu yorumlamaktan korktuğu için Müslümanlarda Hristiyanlaşma temayülleri başlıyor. Nedir? Her geceye bir dua. Efendime söyleyeyim, ben duamı ediyorum. O diğer konuları da düşünmüyorum. Böyle bir şey yok. Bu Hristiyanlaşma temayülü nedir? Bu benimle Allah arasında. Hayır. Seninle Allah arasında olan şey yeryüzünde yansımıyorsa seninle Allah arasında da değildir. Çünkü bizim anlayışımızda yani tahrif edilmiş İncil'de benim krallığım gökyüzünde diyen bir dinimiz yok. Bizim diyor ki Rabbü semavati vel ard. Yeryüzünü ve gökyüzünü terbiye eden bir Rabbimiz var. Besleyen, eğiten bir Rabbimiz var. Bizdeki eğer işte protestanların dediği gibi hani gökyüzünde neydi yani şey keyfiyeti anlaşılmayan bir tanrı anlayışımız yoktur bizim. Bizim Rab anlayışımız, Allah anlayışımız, Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Hablul verid olduğundandır. Bundan dolayı muhafazakarlıkta şey vardır. ekmeğin yarısını kaptılar. Bu kalan kısmını ben koruyayım, dolaba kilitleyeyim, küflensin gibi bir anlayış oluşuyor. Halbuki eğer gerçekten değerlerine sahip çıkmak istiyorsan yeni yeni ekmekler bulmalısın. Yeni ekmekle çeşitleri denemelisin. Ama ununu da, bulgurunu da, efendim suyunu da temiz yerden, helal yerden almalısın.
Şöyle diyor Cenab-ı Allah, özür dilerim. Hristiyanlıktan bahsediyoruz. Hristiyanlara hitaben şeytanlar Allah'ın. Biz onlara ruhbanlığı emretmedik diyor. Onlar ruhbanlığı kendileri türettiler. Sonra ona kendileri de uyamadılar diyor. Ayet tam aslında bunu özetliyor. Batı'nın bir dönem skolastik düşünceyle girdiği o
açmazı.
Yani muhafazakarlık üstü bir bağnazlık diyeyim. Şu anda İslam dünyası yaşıyor.
İslam dünyası İslam'ın ne olduğunu anlamak yerine tarihi üzerinden kavga etmeye devam ediyor. İslam'ın ne olduğunu bilmiyorsak tarihte birbiriyle kavga etmiş şahsiyetler üzerinden birbirimizin gırtlağını kesmeye devam edeceğiz. Efendime söyleyeyim, mesela Nuh tufanının bitişinde toprakla suyun kendi sınırlarına çekilmesi de bir İslam'dır. Ateşin İbrahim'i yakmayıp koruması da bir İslam'dır. İslam çünkü bir hattır. Bir haddi vasattır. Olması gereken yerde o durmandır. Gördün mü? O zaman İslam'ın ben bunu böyle anlıyorum, o zaman sen böyle anlamıyorsan sen kesin kafirsindir deyip mecazdan anlamayan, efendime söyleyeyim, Hristiyanlığın başına da bu geldi biliyor musunuz? Yani Hristiyanlığın ilk şeylerinde, ilk metinlerinde mesela Luka İncil'inde vesaire mecazın olmadığını düşündükleri için, mecazın olmadıkları için düşündükleri için şefkatle söylenmiş oğul kelimesini kendi bedeninden doğurmuş oğul şeklinde anladılar ve İsa Allah'ın oğludur anlayışı öyle çıktı. Şimdi birçok adam diyor ki mesela İslam, zahire bakarak bakan, Kur'an'da diyor ki Allah'ın eli var diyorsa Allah'ın eli vardır. İyi de buradaki el acaba hüküm müdür? Kuşatma mıdır? Seni hayatta tutan şey midir? Allah'ın eli elinizin üstündedir. Mesela bir arkadaşım bana dedi ki sen dedi bunu yorumlayamazsın. O Tanrı, Allah'ın bir elinin olduğunu gösterir. Dedim ki konuşmamız bitmiş de konuşacak bir şey yok ki bundan sonra. Çünkü her şey zahirle açıklanamaz. Şey diyor, gerçi bunlara da aldırmamak lazım, doğrusunu söylemek lazım. Meşhur İranlı şair Hafız diyor ki zahide zahir perest ez halema agah nist der hakema her çi goyet cahi hiç ikrah nist. Zahir perestin hakkımızda söylediği bizim halimizi anlamasını beklemiyorum. Onun yüzden onun söylediği şeyden de midem bile bulanmıyor. Yani ona bile değmez. Mideni bulandırmaya bile değmez. Çünkü bu şekilde mesela bu da kimseyi ümitsizliğe kaptırmamalı. İşte İslam aleminde her gün bir patlama oluyor. Said Nursi ne diyor? Avrupa kafirleriyle Asya münafıklarının işidir bu diyor. Bunlar bunu şey yapıyorlar ama şundan ümit var olmak lazım. Çünkü hani karanlığın en güçlü zamanı sabahın en yakın olduğu zamandır. Ben insanların bir gün Hazreti İbrahim'e yakma diye emredilen ateşin gül bahçesine dönüştüğü zamanı göreceklerdir. Bu böyle olmasa bile hani bunu ümit etmek insanı diri kılar.
Tabii ki. Biz de ümit ediyoruz.
Evet. Yani Bediüzzaman Hazretleri usulî bir söz söylemiyor şunu söylerken. İleride en yüksek bir gül seda Kur'an'ın sedası olacaktır diyor. Bu yani edebi olsun diye söylenmiş bir söz değil. İleride yani diyor hani hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an diyor. Yani Kur'an'ın mucizeleri, Kur'an'ın gerçeklerinin insanların bilimin de bir argüman olarak kullanılmasıyla birlikte, çünkü bilim bize ait bir şey. Yani bilim zaten sonradan değiştirildi materyalist anlayışla. Kur'an'ın gerçeklerini ortaya çıkarılarak ileride o diğer seslerin hepsini bastırıp ortaya bir ses çıkamayacak hale gelip sadece kendi sesinin, yani Kur'an'ın gerçeklerinin ortaya konduğu bir dönem. Zaten ayet-i kerime onu açıkça ifade ediyor. Bildiğiniz gibi şeytanın Allah'a
sınırıp
ümmetim Kur'an'ı terk etti diyor. Bu sorunun çözümü bu ayette var. Terk ettiğin şeye geri döneceksin.
Evet, bu kadar basit. Bu böyle. Fakat en gür sada, biliyorsunuz, gür, daha gür, en gür. Buradaki aslında diğer sesleri boğmak anlamındaki bir gürlükten bahsedilmiyor. O daha tercih edilen ve daha akılileştirilmiş, daha efendime söyleyeyim insanların yüreğine dokunan bir ses olarak anlaşılacaktır diye söyleniyor. Yoksa öbür türlü İslam konuşacak, diğer dinleri ezecek anlamına gelmez mi?
Kastettiğim bağnazlığın, hani farklı
ben sizin onu
cübbelerin altındaki o gizli sonradan türetilmiş din denen.
Ben zaten sizin öyle düşündüğünüzü düşünmüyorum yani kesinlikle.
İzleyicilerimize açıklamak.
O anlamda da ben her zaman şunu söylerim. Bir şeye inanıyorsanız öğrenin. Bir şeyi inkar edecekseniz öğrenin. Bir şeye karşı çıkacaksanız öğrenin. Bir şeyin taraftarı olacaksanız öğrenin. Yani bu hangi konuda olursa olsun. Hep böyledir bu. Bir de bilim diyorsunuz bizim icadımız ya. İşte bilim bizim icadımız. O yüzden metafizik bilimi bir konusu değil. Allah'a inanmak onun bir konusu değil. Çünkü bilim dünyanın sınırlarıyla sınırlı bir şeydir. Bu bütün dünyanın sınırları olan bir şeyi sınırsız olanı onunla yorumlayamazsınız. Ancak akla kapılar ve deliller açarsınız o kadar. Yani çünkü biz gaybe inanıyoruz. Gaybe inanmak bilimsel bir şey değil. Teslimiyettir. Gaybe inanmak böyledir. Yani ellezine yu'mine bil gayb diye başlayın. Onlar ki gaybe inanırlar her şeyden önce. İman etmenin ilk şartı o değil mi? Gaybe inanmak. Yani görünmeyen bir şeye. Belirsiz bir şeye. Ama onu vicdanında hissedebiliyor musun? Ediyorsun. Kimisi de etmiyor. Eyvallah. Çünkü Allah insana İşte din belli, küfür bellidir. İsteyen inanır, isteyen inkar eder. Hakkını da vermiş bir Rab'tır değil mi?
İşte bilim bize neye yarıyor? Mesela şimdi şu çiçeği görüyoruz önümüzde. Hani estetiği var. Hani bir altın oranı var. Altın oran var. Bir de bakıyorsun o yaprak fotosentez yapıyor. Bir 500 milyon işlem. Mesela bir bilgisayarın, yani dünyanın en gelişmiş bilgisayarı ayarında bir bilimsel laboratuvar işlemi gerçekleştiriyor o yaprak. Yani işte bu bir tefekkürdür yani. Bunu bilim bir araç olarak o bilimle biz onun gerçeğini görüp bilim oradaki mucizeyi görüp Allah'ın kudretini görüp
amenna. Bilim hakikati araştırmanın yollarından bir tanesidir. Tek yolu değildir. Yani çünkü ya mucize diyorsunuz. Mucize malum haliniz. Mucize başkasını acizde bırakıp inandırmaya zorunda bırakan olağanüstü haldir değil mi? Şöyle anlatırlar, rivayet ederler ki Hazreti Peygamber parmağıyla ayı ikiye böldüğünde Şakkul Kamer mucizesini Cenab-ı Allah ona nasip ettiğinde Hazreti Ali dönüp bakmadı bile çünkü onun inanmak için o mucizeye de ihtiyaç vardır. Çünkü herkesin inanma biçimi birbirinden farklıdır ve hiçbir insan diğerine tercüme edilemez. İnsan ayrı bir, her insan ayrı bir dil gibidir. Diğerine tercüme edemezsin. Edersin eksik kalır. Yani o yüzden benim gibi inanmıyorsunuz diye birini ötekileştirirseniz faşist olursunuz. Ben bu faşist kelimesini çok sık kullanıyorum çünkü hakikaten günümüzde bu kullanılıyor. Çok hüküm ferma yani geçerlilikte olan bu.
Kur'an'da bir ayet-i kerimede şeytanın olası. Allah'tan en çok alim olanlar korkar diyor. Yani bilenler.
Rasihuna fil ilm. İlimde derinleşmiş olanlar.
İlimde derinleşmiş.
Ama o ilim kimyayı çok iyi bilenler anlamına gelmez. Çünkü Allah'ın alim sıfatının ve ilim sıfatının tecelligahı olan insanlardan bahsediliyor bu.
Farklı bir konu soracağım hocam size. Sizin çok fazla genç izleyenleriniz var, bir kitleniz var. Yani şu anki günümüzün gençliğini nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi ben muhafazakar değilim. Terbiye usul kalmadı falan da demiyorum. Her genç insan kendi zamanının gencidir ve kendi zamanının gereği üzere şeydir. Hazreti Ali diyor ki çocuklarınızı kendiniz gibi yetiştirmeyin çünkü onlar kendi zamanlarının çocuklarıdır. Ne demek bu? Ben ilk otomobili ilk gördüğüm zaman herhalde 7-8 yaşındaydım. Kızım da 6 aylıkken yurt dışı seyahatine bizimle birlikte geldiğinde uçakla gitti. Şimdi bizim bu iki kuşak arasında hiç fark olmadığını düşünmemiz ve olmaması gerektiğini düşünmemiz mümkün değil. Bu şeye de ne sünnetullah'a uygundur, ne adatullah'a uygundur, ne de bir diyalektiğe uygundur. Ne derseniz adına, ne de tabiata uygundur. Hiçbir şey uygun değil. Bizim çocuklarımız bizden farklı olacaklardır. Olmaları da lazım. Şimdi gençleri çok acımasız biçimde eleştirebiliriz. Ama şunu da düşünmemiz lazım. Bir kere gençlerin böyle olmasını kim istiyor bunu bilmemiz lazım. Şimdi Nietzsche diyor ki eğitim diyor kamu yararı adına kişiliğin yok edilmesidir. İşte kamuya yararlı adam yetiştirirken kendini kaybetmiş adam yetiştiriyor. Birçok dünyadaki sistem yani bu sadece Türkiye'de değil bir dünyanın birçok yerinde öyle işte kendi efendime söyleyeyim geçen gün üniversitede okuyan, dereceyle de üniversiteye girmiş bir gençle konuşuyorum. Ona dedim ki, bir film seyrediyorduk, bir İran filmi seyrediyorduk, Gergedan Mevsimi diye. Dedi, bu neyi anlatıyor diye. Dedim ki işte, İran devrimi öncesi, Hümeyni devrimi öncesindeki İran'ı anlatıyordu. Dedi ki, Hümeyni nedir, kimdir diye değil. Tamam mı, nedir? Şimdi onu sevip sevmemeniz başka bir şey yok. Beni ilgilendirmez.
Ama dereceyle kazanmış.
Ama dereceyle kazanmış birisinin İran'da 1979'da bir devrim oldu. İşte Şah devrildi. Evet, yerine Hümeyni geldi. İşte şey oldu, şu oldu buldu. En azından bir umumi malumat içirmesi lazım. Fakat şöyle yapıldı o. İnsanlar artık görünürlülük, görünebilmek, görebilmek üzerine hayatlarını kurguluyorlar. Bunu şeysi yapıyor. Bunu değirmenin sahibi böyle istiyor. Değirmenin sahibi olarak kendini gören böyle istiyor. Ve modern olmanın ve bazı kıstaslarını koyuyor. Diyor ki modern adamın iki tane çocuğu olur diyor. Üçüncü çocuğu olan adam diyor ki acaba ben modernliklerimi kayıp mı ettim? Ben daha mı az medeniyim? Tamam bu ve gençleri şunun üzerinden yönlendiriyorlar. Test, tost. Test çözüyoruz, tost yiyoruz. Ve test ve tost yiyip test çözdüğümüz için 5 şıktan daha fazla şıkın olduğunu birçok çocuklara öğretemiyoruz. Ve tost yemenin de aslında karın doyurmak olduğunu, insanın ise bir adapla, edeple, bir muaşeret içerisinde ailesiyle ya da arkadaşlarıyla birlikte yemek yemesi gerektiğini, yemek yemek karın doyurmak değildir, hayvanlar da karın doyurur. Onu öğretemiyoruz. Evet. Ve mesela bizim kaçırmış olduğumuz şeylerden bir tanesi hıllettir. Yani sıcak dostluk, Hazreti İbrahim'in adının Halil olması. Halil olması. Nedendir? Sofrasında sürekli birilerinin olmasıdır. Halil İbrahim sofrası dediğimiz sofranın yani hıllet Allah'ın dostu, Halil olması Allah'ın dostu olarak anılmasındandır da. Gençlere şunu söyleyebilirsiniz. Ya bunu çocuklar sürekli bilgisayarla ilgileniyorlar ama tamam da onun eline sen veriyorsun onu. Onu verirsen yasaklamadan bahsetmiyorum. Sistemin kendisi. Çetin Altan'ın çok güzel bir yazısını okumuştum. 80'li yılların birinde. Orada şey diyordu. Ekmek aslanın midesinde ama diyor suç aslanın değil ki. Fırını gidip ormanda kuranın.
Şeytanın gör dediğiydi galiba köşesinin ismi değil mi?
Evet evet.
Biz Rahmani bakıyoruz.
Şeytan gör diyor. Allah demiyor ki o başka bir şey. O şey metaforik bir ifade. Yani Çetin Altan değerli bir insandır. Bu anlamda şeye baktığınız zaman olaya baktığınız zaman şimdi gençlerden mesela benim bayıldığım gençler var. Geçen gün yani Nietzsche'nin yine güzel bir sözü var. Diyor ki bu dahil bütün genellemeler yanlıştır. Bu dahil dediğince bütün genelleme yanlıştırdır demek de bir genelleme yapıyor ya. Bu dahil bütün genelleme. Geçen gün bir arkadaşla buluştuk. Yanında oğlunu getirmiş. Oğlu üniversite ikinci sınıfta.
Bir.
O çocuk bilgisayar mühendisliği gibi bölümde okuyor zannımca. Bana takvim sistemlerinin işte Mısır'dan, Sümer'den, Ömer Hayyam'dan gelinceye kadar ayarlanma biçimlerinin manevi tarafı üzerine bir güzel söylev çekti ki hayranlıkla izledim. Hayranlıkla dinledim. İşte gençler kitap okumayı bıraktılar diyoruz ya. Babaları okuyor muydu? En son okuyanlar cezaevinde. Kitapları gömdük. Efendime söyleyeyim, tutuklanır diye, insanlar tutuklanır diye, oğlum tutuklanır diye kitapları yaktı. Anneler babalar 12 Eylül öncesinde birçok başlarına felaketler geldi, kitaplardan uzaklaştılar. Politika dışı bir gençlik yetiştirilmeye çalışıldı. Bütün bunlardan sonra hala benim şiirlerime yorumlar yapan, şair arkadaşlarımın şiirlerine yorumlar yapan, ben birkaç yıldır kültür merkezinde şiir programları yapıyorum. Tamamına yakını genç insanlardan oluşuyor.
Çok önemli.
Bu çok güzel. Sonra ben yıllardan beri mesela türkü geceleri yaparım kendi dostlarım arasında. Gelenlerin tamamına yakını genç insanlardır.
Biz de gelmek istiyoruz.
Çok güzel.
Eyvallah, beklerim. Ramazan'da kapalıyız. Ramazan'dan sonra bekleriz.
Tamam. İnşallah.
Bunlar tabii ama şunu, Nazım Hikmet'in güzel bir sözü vardır. Diyor ki ben sadece ölmüş babamdan, ileri doğacak çocuğumdan geriyim. Bizim gençlerden umudumuz, beklentimiz bizden ileri olmaları. Yoksa onları istediğimiz kadar eleştirebiliriz. Eleştiriler de Dostoyevski'nin güzel bir sözü vardır. Diyor ki eleştirmenlere aldırmayın, onların hiçbir zaman heykeli dikilmemiştir. Böyle. Yani mesela mühendisler balı istedikleri kadar eleştirseler bile bir arı kadar bal yapamazlar. biz de insanları istediğimiz kadar eleştirsek bile şunu yapmamız lazım. Sezai Karakoç'un bir şiiri var. Bir şiirinde iki dize okuyayım size. O belki de benim hayatımın en güzel şeylerinden, prensiplerinden birini oluşturur. Olmuş bitmiş şeylerin olmamış bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Herkes buna kendine bunu sormalı. Olmuş bitmiş şeylerin olmamış bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Bunu yaparsak belki bir şeyler olur.
Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Güzel ufuk açıcı sohbetinizden dolayı lütfettiniz.
Güzel bir aile ortamı gibi muhabbet ettik.
Çok zevkliydi gerçekten. Çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
İyi ki geldiniz.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden farklı bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.